Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım, herkese merhaba. Ben Erdo Özdağ ve şu anda Amerika'dayım, New York'tayım. Buraya Intel'in davetiyle geldim ve Intel'in yeni nesil platform lansmanına katıldım. Gerçekten heyecan verici bir etkinlikti çünkü birbirinden iddialı ve güçlü işlemciler tanıtıldı. Ama benim bu video kapsamında üzerinde duracağım işlemcim Intel'in 28 çekirdek ve 56 izlek desteğine sahip olan çılgın Xeon işlemcisi Xeon W3175X olacak arkadaşlar. Extreme sınıf iş istasyonları için geliştirilen bir işlemci ama burada Asus ve Gigabyte'in öğle anakartlarını gördük ki bütçesi el veren kim ev kullanıcıları da sanırım böyle bir bu işlemciyle çok çılgın bir sistem kurmak isteyebilir. Hemen arkamda gördüğünüz şu devasa kasadaki sistem zaten bu işlemciyle çalışıyor. Gerçekten muazzam bir işlemci. Ama öncesinde hazır Dünya Ticaret Merkezi'nde 63. kata çıkmışken bu yükseklikten bir New York'u göstermek istedim sizlere. Şansımız pek yok. Hava kapalı, sisli. Dolayısıyla belki çok net görünmüyor. Zaten camdan da yansıma var. Yansıma da biraz görüşü zorlaştırıyor. Şu an benim silüetimi görebilirsiniz. Ama New York'a tepeden bakıldığı zaman aşağı yukarı böyle bir manzarayla karşı karşıya geliyorsunuz arkadaşlar. New York'un önemli sembollerinden bir tanesi Brooklyn Köprüsü. Şurada New York'u New York yapan farklı binaları da burada görmek mümkün. Ama dediğim gibi hava kapalı olduğu için, yansıma olduğu için şu an istenilen kıvamda gösteremiyorum ne yazık ki. Lütfen kusuruma bakmayın, benim elimde olan bir şey değil. Şimdi size çılgın bir bilgisayar göstereceğim. Gerçekten çılgın bir bilgisayar arkadaşlar. O bilgisayar bu. Bu görkemli makina. İnanılmaz bir sistem. Bu sistemin özel olmasının tabii ki belli başlı bazı nedenleri var. Bunlardan bahsedeceğim. Ama öncesinde konfigürasyonu bir yakından görelim istiyorum. Boyut olarak bakıldığı zaman zaten gelenekselin dışında kule tipi bir kasa olduğunu görüyoruz ama tabii ki bizim içimiz içerideki donanımlarla ilgili. Bu donanımlar arasında en dikkat çekici olanı Intel'in burada tanıttığı yeni Xeon işlemci. Bu Xeon işlemci modeli W3175X adını taşıyor ve 28 çekirdekli bir işlemci. Aynı zamanda Hyperthreading desteğiyle 56 tane iş yükünü aynı anda üstlenebiliyor. Bu işlemci tabii Xeon sınıfı bir işlemci. Dolayısıyla ağırlıklı olarak profesyonel kullanımı hedefliyor. Mesela o kullanım alanlarından birisi olarak burada video düzenleme konusunda bir projeyi görebiliyorsunuz. NextGen diye yeni bir yapım var. Netflix'te gösterime girecek olan. Onun hazırlanışı ile ilgili bu işlemci üzerinde bir proje çalışması yapılıyor burada. Ama bu işlemcinin şöyle bir özelliği var. 28 çekirdek, 56 izlek. Evet, buraya kadar her şey görkemli. Evet, Xeon sınıfı bir işlemci ama frekansı da yabana atılacak türden değil. Tüm çekirdeklerin çalışma frekansı bas frekans 3.1 GHz ama turbo devreye girdiği zaman tek çekirdekte 4.3 GHz'e kadar çıkabiliyor ki bu da bunu ister istemez oyun sistemlerine de nispeten uygun hale getiriyor. Bakın nispeten diyorum çünkü tam anlamıyla bir oyun makinesi kurabilir misiniz? Maliyetleri frekansa bağlı olarak kazanacağınız ya da kaybedeceklerinizi bir araya getirdiğiniz zaman sadece bu işlemci fiyatına belki çok iyi bir sistem toplayabilirsiniz ama abi işimi yaparım sonrasında oyunumda oynarım diyenler için gerçekten muazzam bir aslında platforma zemin hazırlayabilirsiniz bu işlemciyle beraber. Bu işlemcide 6 kanal bellek kontrolcüsü var ve DDR4 2666 MHz'e kadar standart bellek desteği sunuyor ama tabii ki burada şu an Asus'un anakartı kullanılmakta. Dominus Extreme çok çılgın bir anakart. Böylesi bir anakartla G-Skill'in Trident serisi bellekleriyle birlikte biraz overclock yaparak daha yüksek bellek frekansına ulaşmak mümkün çünkü hangi platform olursa olsun bellek frekansını arttırdığınızda belleklerin erişim süresini düşürdüğünüzde performansa duruma göre sistemin genel yapısına göre az ya da çok avantajlar oluyor. Bunu söyleyebilirim. Burada görebileceği üzere 12 tane bellek modülümüz var arkadaşlar. Gerçekten çılgın. Zaten 6 kanal IMC dediğimiz entegre bellek kontrolcüsüne sahip olan bu işlemci toplamda 512 GB sistem birliğini adresleyip yönetebiliyor. Yanlış duymadınız. 512 GB RAM'den bahsediyorum arkadaşlar. Fantastik değerler bunlar. Bireysel olarak kurulabilecek gibi görünmüyor bu sistemler ama kurumlar için özellikle render çiftlikleri için işte televizyon filmleri, dizileri için animasyon projesi yapan şirketler için gerçekten muazzam olabilir. Beni bu işlemcide heyecanlandıran başka bir konu daha var. Aslında sadece işlemciyle ilgili değil, platformun geneli için konuşmam gerekiyor burada. 68 tane PCI Express hattını kontrol edebiliyoruz. Bunların 44 tanesi işlemciden, 24 tanesi ise anakarttan ve chipset tarafından geliyor. Dolayısıyla isterseniz birden fazla ekran kartı takabilirsiniz. Bakın burada Asus'un Strix serisi 2 tane GeForce RTX 2080 Ti ekran kartı var. İsterseniz bir tane ekran kartı takabilir, çok fazla SSD bu sisteme entegre edebilir ve bazı özel projelerde özel amaçlı hızlandırma kartları oluyor. Onun birden fazlasını yine bu sisteme kurabilirsiniz arkadaşlar. Böylesi muazzam bir genişleme imkanı vermesi de son derece güzel. Bunun altını çizmek gerekiyor. Şimdi burada tabii özel bir durum daha söz konusu. Yeni bir işlemci, çok çekirdekli bir işlemci ve soket formu sunucu tarafında yeni bir form anlamına geliyor. LGA3647 soket yapısına sahip olduğu için bu işlemci halihazırdaki Xeon işlemci anakartlarıyla ne yazık ki kullanamıyoruz. Dolayısıyla yeni anakartlara bakmak gerekiyor ve Intel diyor ki bu işlemci Aralık ayında piyasaya çıktığında Asus ve Gigabyte tarafında yüksek performansı oyuncuların da ilgisini çekebilecek tasarım ve donanım özelliklerine sahip olan anakartlarda piyasaya girmeye başlayacak arkadaşlar.
Aynı zamanda bellekten bahsettik. Bellekten bahsederken bir detayın altını çizmeyi unuttum galiba. Ondan da bahsedeyim. O da işlemcinin sahip olduğu tampon bellek hiyerarşisi. Bakın işlemci mimarilerine ya da aynı mimaride farklı firmaların tasarım anlayışlarına göre tampon bellek hiyerarşisi farklılık gösterebilir. Bazı işlemcilerde L1, L2, L3, L4 tampon bellek konfigürasyonu olabilirken bazı işlemcilerde L1, L2 görebiliyoruz mesela. Bu işlemciye bakıldığı zamansa 38,5 megawattlık tampon bellek var ve belleklerin erişim süresi de oldukça iyi optimize edilmiş. Dolayısıyla o noktada da Intel mümkün olan en yüksek performans kazanımını sağladığını söylüyor arkadaşlar. Bu da yine önemli konulardan bir tanesi. Tampon bellek özellikle dallanma tahmin yapılırken, daha sonrasında ilgili sıralama oluşturulurken ve uygulama çağrılırken ya da komutlar çağrılırken kritik öneme sahip olabiliyor. Bu açıdan bu işlemcide böyle bir durum olduğunda ifade etmem gerekiyor. Bakın 265 watt'tan bahsediyorum. Bugün Core i9 9900K 8 çekirdek ve 16 izlek 95 watt'a sahip. Bu işlemci 28 çekirdek 56 izlek ve 265 watt'lık bir TDP değerine sahip. Dolayısıyla şu an gördüğünüz Blender gibi render projelerini çalıştırabileceğiniz uygulamalarda yoğun yük altına giren bu işlemciyi mümkün olduğu kadar stresten uzaklaştırabilmek için iyi bir soğutucuya ihtiyaç var. Ya iyi bir sıvı soğutma ya da çok iyi bir hava soğutma sistemi kullanmak gerekecek. Buna dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Termal bütçe konusunda da yine tasarımsal farklılıklar söz konusu. Şimdi belli bir termal bütçeniz var ya da belli bir termal bütçe hedefiniz var diyelim arkadaşlar. Bu noktada tercihinizi çok çekirdek ve mütevazı bir frekanstan ya da tercihinizi az çekirdek ve yüksek frekanstan yana yapabilirsiniz. Bu noktada işlemcinin hedef kitlesi ve kullanım senaryoları, planlanan senaryolar kritik öneme sahip. Örneğin oyunları ele alın. İlgili termal bütçeyi frekanstan yana kullanmak daha mantıklı. Ama Blender gibi profesyonel uygulamalarda çekirdek sayısı da kritik öneme sahip olduğu için burada dengeyi iyi kurmak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar çok çekirdeği, mümkün olduğu kadar yüksek frekansta çalıştırmak gerekebiliyor. Bu işlemcide bas frekans olarak 3.1 GHz ve tek çekirdekte 4.3 GHz'e kadar çıkabildiği için arkadaşlar Intel 265 watt'lık TDP değeri çerçevesindeki termal bütçeyi mümkün olduğu kadar iyi kullandığını söylüyor. Yalnız şöyle bir durum var. Burada Intel'e sordular. Ben de sordum şahsen. Bu işlemcide tüm çekirdeklerin çıkabildiği turbo frekansı ne diye sorduk. Henüz cevap vermediler. Belki Aralık ayında, yani çıkış tarihine yaklaşıldıkça bu konuda daha net cevaplar alabilmek mümkün olacak ama şu aşamada cevap verilmediğini söyleyebilirim. Ama gerçekten fantastik bir işlemci. Gerçekten heyecan verici bir işlemci. Bu arada üretim geometrisi ve mimari taraftan da biraz bahsedeyim. Bu işlemci 14 nanometre plus plus üretim geometrisine sahip. Şimdi bir dakika. Abi Intel 10 nanometreye geçmedi mi diye soru sorabilirsiniz. Hayır, geçmedim. Intel'in 10 nanometre tarafındaki verimlilik problemleri devam ediyor. Dolayısıyla Intel 14 nanometre tarafındaki en yeni, en olgun ve en gelişmiş üretim geometrisini kullanarak watt başına düşen performansı etki eden temel dinamikler, ki bu transistörlerdeki akım kaçağından tutun da bazı başka değerlere kadar bunları en iyi şekilde optimize ettiğini söylüyor ki 9. nesil masaüstü işlemciler de yine 14 nanometre plus plus üretim geometrisine sahip. Bir başka önemli konu tabii ki mimari. Bu işlemci büyük oranda Skylake mimarisini baz alıyor ama belli noktalarda anladığım kadarıyla Cascade Lake mimarisinden de esintiler taşıdığını ifade etmem gerekiyor. Sonuçta Xeon sınıfı bir işlemci olduğu için önemli konular var. Bu konular arasında tabii ki Meltdown ve Spectre açıkları kritik öneme sahip. Çünkü bu açıklar için geliştirilen yazılım tabanlı güncellemeler performans handikapı yaratabiliyor. İşte bunun önüne geçebilmek için de gerçekten dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ben burada Intel'den de öğrenmeye çalıştım. Burada tanıtılan işlemciler için Meltdown ve Spectre tarafında henüz tamamıyla donanımsal %100 bir çözüm yok. %100 çözülmüş bir durumdan bahsedeyimiz ama şunu söyleyebilirim. Bu açık tarafındaki versiyon 2 hatalar için bir mikrokod ve yazılım güncellemesi, versiyon 3 tarafında donanımsal iyileştirme ve düzeltme, versiyon 4 tarafında ve versiyon 3A tarafındaysa mikrokod ve mikrokod artı yazılım güncellemesinden bahsedebiliriz arkadaşlar. Keşke gelse de test etme şansı yakalayabilsek diye de insan düşünmeden edemiyor, arzu duymadan, hayal kurmadan da edemiyor. Ama test örneği gelmez. Belki ben Intel'den istersen, peşine düşersen belki elde etme şansımız olabilir ama normalde bir basın dağıtım muhtemelen yapmaz diye düşünüyorum. Lütfen yorumlarda yazın abi peşine düş, ne yap, ne et, al ve bir test yap diye yazın lütfen arkadaşlar. Elimden gelen her şeyi yapacağıma emin olabilirsiniz. Bu konuda çabalayacağıma inanın lütfen. Böyle bir sistemi kim kurmak istemez ki arkadaşlar. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken dediğim gibi Aralık ayında kullanıma sunulacak ve Asus ve Gigabyte tarafı aslında oyuncuların ilgisini çekebilecek yüksek performanslı sunucu klasmanındaki anakartlarından piyasaya getirmiş olacaklar.
Evet, video içerisinde birkaç defa tekrarladığım üzere Xeon W3175X gerçekten heyecan verici bir işlemci olmuş. Sahip olduğu özellikler, vaat ettiği performans ve hedeflediği kullanıcı grubu çerçevesinde sanıyorum ki fiyatı da bunlara uygun bir şekilde ayarlanacaktır. Dolayısıyla fiyat konusunda aynı oranda heyecan verici olacağını söylemek pek mümkün görünmüyor sevgili dostlarım. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken arzu ederseniz Erdi Özdağ ya da FX57 yazarak Twitter'da ve Instagram'da bana ulaşabilir. Yine arzu ederseniz takibi de alabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.